Makul Bir Dönüş. Yazan Ömer Seyfettin. Seslendiren Nisan Kumru. Cabiye Efendi'nin aniden aklı başına gelmişti. Çıkarılacağı gün 4 senedir bu mini mini taş odada hapsolunduğuna bir türlü inanamıyor, deliler hastanesinin bakıcısına tekrar tekrar "Doktorun dediği doğru mu?" diye soruyordu. Aklında gerçekten 4 senelik bir bölüm vardı. Sabahleyin uyandığında akşamdan kalan pembe bir çarşaf kadar geniş sabah gazetesinde yazılan, artık Avrupa'da kesinlikle savaş ihtimali olmadığına dair gayet alimane dizeleri dikkatle okuduğunu dün gibi hatırlıyordu. Sonra yüzünü yıkamaya giderken sedefli dama kutusunun holde yerlerde süründüğünü görmüş, o anda kan beynine sıçramış, avazı çıktığı kadar bağırıp çağırmaya, sövüp saymaya başlamıştı. Daha sonra ne yapmış, ne olmuş, buraya nasıl getirilmişti bilmiyordu. Ömründe ilk defa gördüğü sarı duvarlı, basık kubbeli, kaldırım döşeli girişte demir parmaklı kapının açılmasını beklerken hep bunları düşünüyor, bahçeden taşarak havayı titreten Davudi sert bir gazeli işitiyor, yeni arkasına giydiği buruşuk yün elbiselerinden ağır bir rutubet kokusu fışkırdığını duyuyordu. Mermer eşiği geçince gözleri kamaştı. Ne çabuk bahar olmuştu. Durdu, etrafına bakındı. Dik olan sokak boştu. Dibinde büyük ihtimal Ceneviz'den kalma gayet kalın bir granit sütunun yan gelip yattığı at kestaneleri, rüzgarla sallanan yapraklarını tımarhanenin yüksek küçük pencerelerine, serçelerin oynaştığı garip çatılarına sürüyordu. Durmadı. "Hadi gel canım," diye gülümseyen baş gardiyanın peşinden yürüdü. Set üstündeki yeşil bahçesiyle, damlarını saran sarı gülleriyle tıpkı şehrin ortasında kalmış bir evvel zaman köşküne benzeyen daireye girdi. Dar, eğri, eski kapılardan geçti. İçindeki yeni masaya, keçi derisi koltuklara inat, soluk perdeleriyle, ahşap tavanıyla, badanalı duvarlarıyla hala koyu alaturkalığını koruyan gölgeli odada genç doktor sanki kendisini bekliyordu. Kapıda görünür görünmez masanın üstündeki yamuk yumuk bir çıkını göstererek, "İşte efendim, bu da bohçanız," dedi. "Sakın bir daha dama oynamayın, fikrinizi yormayın, hele hele hiç sinirlenmeyin." "Adam kendi sinirlenmez, sinirlendirirler." "Neyse, evet." Cabi Efendi ilerledi, bohçasını aldı. Tam çıkacaktı, doktor elindeki saatle kösteği sallayarak tekrar tekrar, "Ha, bakınız," dedi. "Sizi getirdikleri zaman üzerinizdeki paraları filan oğlunuz alıp götürmüştü. Sonra yan cebinizde bunları bulmuştuk. Şimdi tabii hiç paranız yok."
"Tabii."
"Size 1 lira borç verelim. Bunlar bizde rehin kalsın. Yarın evinizden lirayı getirir, saatinizi alırsınız." Cabi Efendi sıkılıyordu. Bir an önce dışarı çıkmak için bu haysiyet kırıcı lafı uzatmadı. "Pekala," dedi. Fakat doktorun uzattığı kağıt parçasını görünce, "Bu ne?" diye şaşırdı. "Lira? Nasıl lira?" "Bayağı lira işte." Cabi Efendi, acaba akıllanıp akıllanmadığımı denemek için mi yapıyor diye şüphelendi. Güldü, fakat doktor da az kurnazlardan değildi, onu kandırmaya çalışıyordu. 3 senedir 175 milyon banknot basıldığını, ortada altın, gümüş, nikel değil, hatta eski bakır metelikler bile kalmadığını anlattı. Cabi Efendi bu sözleri ciddi sanıp tartışmaya girse, kendi de kendisinin deli olduğuna kanaat getirecekti. Gülüyor, başını sallıyor, "Pekala, peki," diyordu. 175 milyon lira, 3 sene içinde olacak şey mi? Bu bizim aşağı yukarı 15 senelik bütçemizdi. Doktora, "Ne kadar imtihana çeksen yine yanlış etmem," der gibi tekrar güldü. Gevezeliği kısa kesmek için uzatılan pembe tirşe çizgili Türkçe kağıdı aldı, cebine soktu, dışarıya çıktı. Açık havada bol aydınlık içinde beyni aniden yine eski faaliyetine başladı. Parke döşeli sokak tertemizdi. "Demek buranın belediyesi milli geleneği bozmuş," dedi. Fakat hayır, dikkat etti. Paşa kapısından esen hoyrat bir rüzgar yokuşu yalıyordu. Olağanüstü temizliğin sebebini anlayınca gülümsedi. Bu görünmez ilahi süpürge sayesinde böyle dik bir yerde çer çöp değil, kocaman kalaslar olsa duramaz, aşağılara yuvarlanıp giderdi. Kim bilir içinde kaç gün baygın halde uyuduğu binanın görkemli ağzına döndü. İki tarafından sümüklü böcek boynuzları gibi yükselen incecik kısa direklere birer Osmanlı bayrağı çekilmişti. Burası kapı kemerinin üzerindeki yeni yaldızlandırılmış mübarek yazılarıyla tıpkı sakin bir tapınağa, çilesi sonsuz bir tekkeye benziyordu. Hemen aklına cebindeki Türkçe banknot geldi. "Aşağıda birisine sorarım," dedi. Sonra kendi kendine güldü. "Gerçekten deli miyim? Bak bunun geçeceğine inanıyorum," diye düşündü. Yokuştan bohçası koltuğunda kös kös inmeye başladı. Kendini zorluyor, zorluyor, sabahleyin yere atılmış dama kutusunu gördükten sonra ne olduğunu bir türlü aklına getiremiyordu. Demek şiddetinden bayılmış olacaktı. Bu baygınlıktan faydalanan oğlu filan onu omuzlayınca deli diye buraya getirip kapatmışlardı. İşte ama ayılınca kendine gelmişti. 4 sene filan mutlaka doktorun uydurmalarıydı. Belki bir hafta kadar açılamadım, kan tuttu. "Ah hınzırlar, ben size göstereceğim," diyordu. Bir de baktı ki at pazarına gelmiş, durdu, etrafındaki harabelerle çevrilmiş bir çöplüğe benzeyen bu meydancığın ortasında birkaç inek, bir iki at, eşek, keçi filan duruyordu. "Acaba pazar dağıldı mı?" diye mırıldandı. Ama bu kadar erken, alıcı vericilerin arasına saptı. Sonra yüzünü güneşe kaldırdı. Hayır, tutulmamıştı. Parıl parıl parlıyordu işte. Fakat niçin böyle bütün bu insanların yüzleri sararmış, tunç rengine kaçmıştı? Keskin bir ses kulağını çınlattı. "800 lira! 800 lira! Daha yok mu?" Cabi Efendi yırtık mavi çuha elbiseli, kırmızı kuşaklı, uzun boylu, kara kuru tellalların arkasına isabet eden kırmızı aşı boyasına boyanmış, harap esnaf kahvesini bir süzdü. Bu harabe meydanın ortasında yıkık bir ada gibi duruyordu. Ne kadar yerinde olsa 800 lira etmezdi. Haftada bir cuma günleri işleyecek küçücük bir kahve ayda ne kadar getirebilirdi? 810, 815. Ama artıyordu işte. Yürüdü, tellala yaklaştı. Herifin yanında 4-5 adam vardı. "Çok pahalı değil mi ağa?" dedi. Geveze tellal hemen cevap verdi. "Ne pahalısı, günde 6 okka süt veriyor." Cabi Efendi şaşa kaldı. Kahvenin önünde zayıf buzağıyla bitkin bir inek vardı. Acaba ondan mı bahsediyordu? "Günde 6 okka sütü kim veriyor?" "İşte bu inek." "815 liraya ha?" "Ne sandın?" Cabi Efendi cevap vermedi. Bugün muhtemelen delilerin çıktığı gündü. Kendinin tımarhane tarafından indiğini gördüklerinden inanacak mı diye denemek için şaka yapıyor sandı, güldü. "Çapkın seni," dedi. "Sen babanı kandır." Yürüdü. Arkasından şaka devam ediyor. İnek 815 liradan derece derece 850'ye çıkıyor, 900'e doğru yükseliyordu. Bir insanla böyle resmi bir meydanda haraç mezat ulu orta eğlenmek gerçekten terbiyeye karşıydı. Ama burada küstahlık için galiba herkes anlaşmıştı. Cabi Efendi ne sorsa eğleniyorlar, hiç bozuntu vermeden ciddiymiş gibi uyuz bir eşek için 190 lira, oğlaksız bir keçi için 85 lira istiyorlardı. Kim bilir atların fiyatını sorsa kaç binler duyacaktı. La havle çekerek hızla uzaklaştı. Eskiden birçok kez altından geçtiği mescidi gözleri aradı. Acaba yanmış mıydı? Etrafından üstü başı perişan, takır takır takunyalı adamlar geçiyordu. Daha bir kolalı gömlekliye denk gelmemişti. "Ne milli yer, ne milli yer," diyor, dükkanlarda sararmış zayıf kadınların, başı kabak yarı çıplak sıska çocukların pineklediklerini gördükçe kendi kendine, "Acaba kocaları, babaları camiye mi gitmiş?" diye soruyordu. Halbuki namaz vaktine daha çok vardı. Şerbetçi, helvacı dükkanları boştu, fırınlar kapalıydı. Cabi Efendi uzun zamandır Üsküdar'a geçmemişti. Eski bol, kalabalık, ucuzluk, şen Üsküdar'ı hatırlıyor. Acaba ne oldu? 100 senede bir memleket bu kadar değişmez diye şaşırıyordu. Bir bakkalın önünde yırtık kirli başörtülü bir kızın cebindeki kağıda benzer bir banknotu bozdurduğunu gördü. Dikkat etti, çıkardı, kendisindekine baktı, aynıydı. Demek geçiyordu. Bozdurmak için bakkaldan bir şey almayı kurdu. Kenarları çözülmüş bir küfenin içindeki çakal deliklerini göz attı. "Okkası kaça bunun?" "98,5 kuruş. Bakkala dik dik baktı. Bu 60 yaşında kadar köse, suratsız bir sarıklıydı. "Şaka yapma," dedi. "Ne şakası, doğru söylüyorum." "Sen deli olmuşsun."
Terbiyesiz, edepsiz, hayasız maskara. Herife bak, deli sensin be!
Cabi Efendi delilik konusu üzerine hır çıkaracak bir vaziyette değildi. Çirkefe taş atma hikmetini mırıldanarak kaçar gibi uzaklaştı. Halkın serbestliğinden, arsızlığından, yüzsüzlüğünden yargılamasını şaşırmıştı, artık düşünemiyordu. Önü yeni sulanmış asmalı kahvenin denginden geçerken canı bir fincan sade kahve istedi. İçeri baktı, sarı sakallı, hırka entarili bir beyle, ne oldukları belirsiz, elbiseleri karışık birkaç kişi açık pencerenin yanındaki tahta sedire oturmuşlardı. İsteğini kıramadı, kapıdan girdi, oturanlara ayrı ayrı selam verdikten sonra bir köşeye geçti. Karşısına gelen çocuğa, ''Bir sade kahve oğlum.'' dedi. ''Nohut mu, halis mi bey baba?'' ''Ne demek, nohut olur mu hiç?'' ''Olur ya.'' ''Nasıl olur?'' ''Kesesine güvenemeyen nohut içer.''
10 paralık kahvenin nohudu olsa kaç para eder?
Ne 10 paralık kahvesi? Çocuğun alıklaşması Cabi Efendi'yi sarstı.
Kahve kaç para?
10 kuruş.
10 kuruş mu?
Evet.
5.
Pencerenin yanında oturanlar konuşmayı bırakmışlar, onun kahve pazarlığını dinliyorlar, gülüşüyorlardı. Bir tanesi,
eski çamlar bardak oldu dedi.
İşte simsiyah olmuş tavanda asılı kafeslerdeki kanaryalar katılacak derecede ötüyorlardı. Cabi Efendi'nin faal yargılaması birden söndü. Acaba kendisinin olmayacak şeylere inanıp inanmayacağını denemek için tımarhane yönetimi ta iskeleye kadar bir tecrübe düzeni mi almıştı? Bu mümkün değildi. Zihnini durdurdu. İçinden "Hayırdır inşallah" derken dışından
"Halis bir kahve getir öyleyse" diye güldü.
Karşısındaki milli sanatkar, meşhur ressam, Hulusi Efendi'nin elinden çıkma Dömeke Veristin Muharebelerinin Gazi Ethem Paşa'nın resimlerine bakıyor, dimağı karıncalanmış gibi düşünemiyordu. Çocuğun getirdiği kahveyi yudum yudum içtikçe açıldı. Pencere yanındakilerin konuştuklarını duyuyordu.
Son ay içinde İngilizler 600 bin kişiyi kaybetmişler.
Fransızlar da ona yakın. Geçen sene İtalyanlar da 500.000'den fazla eşek cennetine gönderdiler. Sırplar, Romenler, Ruslar kadar olamaz ya. Hele ihtilalden sonra 25.000.000'dan fazla adam ölmüş.
Cabi Efendi kulağına inanamıyor, dikkat kesilmiş dinliyordu. Öncelikle Avrupa'da tufan olmuş sandı. Sonra konuşanların tartışmalarından Cihan Harbi'ni duydu. Bu herifler hiç şüphesiz deliydiler. Hele bu savaş daha 20 sene sürebilir, daha kadınlar askere alınmadı diye iddia eden sarı sakallının mavi gözleri hiç de iyi değildi. 30 kadar devlet birbirine savaş ilan eder, hiç durmaksızın devam edebilirler miydi? Yoksa tımarhane mi boşalmıştı? Herkes saçmalıyordu. Cabi Efendi at pazarında rastladığı yakışıksız davranışa yine uğramamak için bunlara bir şey sormadı, kahvenin parasını verdi. Çocuk tezgahtan büyüklü küçüklü bir tutam kağıt getirdi.
''Bunlar ne?''
''Liranın gerisi.'' Cabi Efendi baktı, sarı eflatun, turuncu, pembe pis pis kağıtlar, Mecidiye, çeyrek yüzlükler. Pencerenin yanındaki abuk sabuk saçmalayan delileri güldürmemek için sesini çıkarmadı. Kendisini sokağa attı.
''Bir gazete alır okurum.'' dedi.
Biraz yürüdü. Ahmediye'ye giden üç yol ağzında, mescidin önündeki asfalt döşeli meydancıkta mahalle çocukları topaç döndürüyorlardı. Kitapçı Acem'in önünde durdu.
''Bana bir sabah gazetesi ver.'' dedi.
Bir göz gezdirince, bütün dünyanın olup olacak vukuatını bir hamlede anlayacaktı.
''Sabah yok.'' ''İktam ver öyleyse.''
''O da kalmadı.''
''Peyam falan ne varsa ver canım.''
Acem'in uzattığı gazete onu hepten şaşırttı. Bu kağıdın üzerinde gazeteye benzememek için ne yapılabilirse hepsi yapılmış, hatta ötesine bile ulaşılmıştı. Manşetinin üstünde olaylar vardı. Baş makale 8 santimetreyi geçmiyordu. Baktı, baktı, yine
"Hayırdır inşallah, bu da ne?" dedi.
Fiyatının 40 para olduğunu duyunca karşı çıkmak istedi.
Karayağız Acem, "Dağdan mı geldin, 10 paraya gazete olur mu?" diye çıkışınca yine cevap vermedi.
Yürüyerek okuduğu bu gazete aklını bütün bütün alt üst etti. Son zamanlarına yetiştiği Şinasi devrinden sonra modası geçmiş sandığı seçili nergisi üslubu ne zaman nasıl canlanmıştı? Japonya, Amerika, Liberya, Çin filan Almanya ile nasıl savaş ilan edebilirdi? Acaba artık coğrafya mı bozuldu? Yoksa şaka mıydı neydi? Cabi Efendi bunları düşünmek istedi. Fakat başarılı olamadı. Yargılaması zembereği kopmuş saat gibi zınk diye durmuştu. Boğazına sarılmış bir kabustan uyanan insanlara has asabilikle gazeteyi buruşturdu, yere attı. Sonra aşırı bir gevezelikle dükkanların önünde dura dura, yiyeceklerin, içeceklerin, giyeceklerin fiyatlarını sora sora iskele yolunu tuttu. Yağın okkası 830, pirincin 153, şekerin 290,5, kahvenin 762 kuruştu. Ucuz çocuk patiklerine 18 lira istiyorlardı. Araba vapuru iskelesinin tam karşısına gelince Cabi Efendi durdu. Aklının sağlam olmadığını samimiyetle hissetti. Elini başına götürdü. Zihninin en son kıvılcımıyla yargılamasını aydınlatmak istedi ama her şeyin fiyatı %10.000 artmıştı. Kulağa böyle duyuyor, gözüne böyle görünüyordu. Artık kendisine nasıl akıllıyım diyebilirdi. Gözlerini tentesiz, ipsiz, bayraksız, direksiz, tayfasız kalmış harap araba vapurunun çatlak siyah bacasından kaldırdı. Şirket iskelesinde hazır duran vapura baktı. 5 paralık kahve 10 kuruşa olursa 50 paralık bilet herhalde 1 liradan fazlaya fırlamış olacaktı. Cebinde İstanbul'a gidecek para yoktu. Eve çıktığını haber vermek için telgraf şurada dursun, 20 paralık bir mektup göndermeye bile şüphesiz yarım lira lazımdı. Para gelinceye kadar ne yer ne içerdi, nerede yatardı? Hem hadi evine gitse bile artık nasıl geçinebilirdi? 15 kişinin boğazına en az ayda 1000 lira gerekti. Bütün mallarını satsa ancak 6 ay yaşanabilirdi. Sonra, evet sonra keşkül takıp dilenci olmak gerekirdi. Yaşaran gözlerinin önüne erkeksiz aç Anadolu köyleri, ıssız ovalar, viran tekkeler, yıkık kervansaraylı turan yolları, uzak uzak Buhara, Semerkant, Hive mezarlıklarının belirsiz hayali geldi. Ben hakikaten deliymişim. Neler düşünüyorum bak dedi. Koltuğundaki bohçayı yere attı. Kalıpsız fesini iki eliyle bir harekette bastırdı, aniden döndü. Hani o bir saat önce çıktığı yere doğru alabildiğine koşmaya başladı. Eski tımarhanenin genç doktoru, pencereleri sarı güllerle örtülmüş sakin dairesinden dalgın bir şekilde çıkarken azıcık daha Cabi Efendi'ye toslayacaktı.
''Beni yine odama koyunuz.''
Doktor geriledi. Kan ter içinde soluyan yaşlıyı dikkatle süzdü. ''Siz iyi oldunuz canım.'' dedi.
''Hayır efendim, beni yine içeri tıkınız Allah aşkınıza.''
''Niçin canım?'' Cabi Efendi dua eder gibi tombul ellerini havaya açtı, boynunu sola, eğri çarpık burnunu ters yöne bükerek
''Beni içeri tıkınız Allah aşkınıza.
Ya ben akıllanmamışım ya da bütün dünya zırdeli olmuş.'' dedi. Gerçekten kanlı çanaklardan fırlayan iri parlak gözleri pek fena, pek acı, pek korkunç bakıyordu.